Ayrım 2. Mesnevi terapi. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Sayfa 23. Dünya çapında vicdani zeka arayışları. Duygusal zeka eğitimi olarak sunulan çalışmalara bakınca birinci aşamada öz bilinci görüyoruz. Mevlana'nın eserlerine baktığımızda da birçok şeyin kendini tanımaya dayalı olduğunu fark ediyoruz. Kişinin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, sorun çözme stilini, iletişim stilini, önündeki imkanları sıralayan 6 boyutlu bir bakış açısı vardır. Bu 6 boyutlu bakış, bütüncül bakıştır. Modernizm insana kusursuzluk, ön kabulüyle yaklaşır. Hümanizmin hatası buradadır. İnsan doğuştan iyidir, der. Kötülükler haricidir. Dışarıdan, sonradan gelmiştir. Böyle olunca insan kendi içindeki kötü duyguları kendi zaafı olarak değil de dışarıdan gelen bir şey olarak görüyor. Müthiş bir savunma içerisine giriyor ve ruh sağlığı bozuluyor. Oysa insanın içinde kötücül ve iyicil arzular vardır. Hümanizmin kötücül arzuları yok sayması insana kendini yanlış tanıtıyor. En büyük hümanist Mevlana değil mi diyenler olabilir. Değildir. Hümanizm ayrı, hümanisi de ayrı şeylerdir. İnsancı olmakla insana önem vermek birbirinden farklı tavır alışlardır. İnsancılık, insanı fanatik bir hümanizmaya götürebilir. Kendi kusurlarını görmesini engeller. Hümanisite ise insanı, insani değerleri yükseltmeyi hedefler. İyicil ve kötücül eğilimler. 1995'ten sonra yapılan nörolojik çalışmalarda insan beyninin çalışma şekline dair yeni bilgiler elde edildi. Duygusal beyin ortaya çıktı ve insan beyninin nefret, öfke, düşmanlık gibi duygular ürettiği tespit edildi. Burada şunun altını çizelim. İnsanların suç işlemeleri onların kaderi olarak görülmemelidir. İnsanda suçluluk geni yoktur. Suça eğilim geni vardır. Mesela kadın beyni ile erkek beynini kıyaslayalım. Erkek beyninde agresiflikle ilgili genetik kodlar, kadın beyninde ise empati ile ilgili genetik kodlar ağırlıkta. Erkeğin agresif olması genetik bir olgudur. Fakat bu nükleer enerji gibidir. İyi amaçla kullanılırsa kişiyi harekete geçirir. Kötü amaçla kullanılırsa zarar verir. İnsanın kötülüğe meyli vardır ancak bu mutlak şartta kötülük işleyeceği anlamına gelmez. Yoldan geçerken yerde gördüğü parayı almak isteyebilir. Çünkü insanda kolay elde etme, emek vermeden kazanma arzusu vardır. Örneğin dünyanın en bencil varlığı çocuklardır. Hep bana, hep bana derler. Kendilerini dünyanın merkezi olarak görürler. Çocukta iyi, kötü, güzel, çirkin ayrımı yoktur. Ama bu durum çocuğun kötü olduğunu göstermez. Sadece insanda ham olarak kötülük eğilimlerinin de olduğunu gösterir. İnsanın iyi veya kötü olmasını ona verdiğimiz eğitim belirler. Yani iyicil ve kötücül eğilimler insanda bir çeşni olarak mevcuttur. İnsan iyicil duygularını beslemeli, kötücül duygularını ayıklamalıdır. Sol beyin muhakeme, analiz ve hesaplamayla, sağ beyin ise müzik, sanat ve heyecanla ilgili kararları verir. Ön beyin ise beynin hangi yarısının kullanılacağını belirler. Şu anda psikolojinin en çok uğraştığı konu budur. İnsan nasıl karar veriyor? Seçimlerini nasıl yapıyor? Evet, genler şunun parasını al, şuna zarar ver gibi düşüncelerin oluşmasına sebep oluyor. Ama insan o düşünce geldiği zaman iyicil yönlerini güçlendirip ne yapıyorsun, bu yanlış, hem sana hem ona zararı var diyor ve beyindeki iyicil dürtüler onu kontrol ediyor. İnsan kendinde iyiyi galip getirdiği sürece gelişiyor. Kötücül eğilimler emredici değil, sadece yönlendirici, telkin edici fonksiyonları vardır. Yani bunlar beyinde iç ses oluşturabiliyorlar ama yaptırım güçleri yok. Kararı veren beyin. Bununla birlikte insanların kötücül duyguları daha fazla olabilir. Örneğin bazı kişiler yaratılıştan daha kıskanç olabilirler. Bu kişilere kıskançlığını yok et demek psikolojik doğalarına uymaz. Onun yerine kıskançlığının yönünü başka bir hedefe yönelt ve onunla rekabet et denmelidir. Eğitimde esas olan o duygulara yön verebilmektir. Mevlana'nın öğretilerinin kazandıracağı donanım, bilgelik çağında insana önemli bir fayda sağlayacaktır. Psikolojide dejavu diye bir kavram vardır. İnsan daha önce görmediği bir şeyi görmüş gibi bir hisse kapılır. Mevlana okurken bu hissi çok yaşarız. Çünkü o insana ezelden tanıdığı şeyleri hatırlatıyor. Aslında buradaki hatırlama bir tür sezgisel keşiftir. Yani aslında insan kendisinde saklı duran hazinenin farkında değildir. Mevlana'nın bir sözü o hazineyi fark ettirecek duyarlılığı harekete geçiriyor. O hazineye dair bir dejavu duygusu ve talep meydana geliyor. Mevlana gizli ihtiyaçlarımızı ortaya çıkarıyor. Tabiri caizse hepimizin yazılımı var. Aynı ve Mevlana gibi bir şey söylediğinde hepimiz o yazılıma geri dönüyoruz. Bir bakıma ruhsal yapımızdaki şifrelere dokunuyor. Bizde var olan bir duyarlılığı harekete geçiriyor. Güzele, iyiye duyduğumuz özlemi, hatta arzu eksikliğimizi hissettiriyor. Eksikliğin fark edilmesi ihtiyacı ortaya çıkarıyor. İşte o ihtiyacı ele alma biçimimize göre sezgisel algı oluşuyor. Bu sezgisel algıya vicdani sezgi de denebilir. Kuluçka devrinin kazandırdıkları. Mevlana, çağın vicdanına hizmet etmiş birisi olduğundan, günümüzde de onun vicdani sezgisine ihtiyacımız var. Ama bunun olabilmesi için önce istemek gerekiyor. O vicdani sezgiye duyduğumuz arzu, peşinden ona dayalı bir ihtiyacı ve ihtiyacı giderme gereksinimi doğuruyor. Doğrusunu isterseniz bu noktada bir sancı hissedilir. İhtiyacın şekillendirdiği bir kuluçma dönemi yaşanır. Kuluçka döneminde acele etmemek, güzelliğin ortaya çıkmasını beklemek, sabretmek gerekir. Çile çekmeyi göze almak gerekir. Kuluçka döneminde üretken düşünceyle önce fikirleri ekiyor ve hayal ediyoruz. Böylece ihtiyaç oluşuyor ve onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Artık içimizde bir ses uğuldamaya başlıyor. Bu ses bizi bir eyleme sevk etmediğinde, düşünce boyutunda kaldığında keşif gerçekleşmiyor. İşte bu noktada içimizde uyanan arzuyu, ondan gelişen ihtiyacı ve kuluçka döneminde ortaya çıkan hayali, iç sesi hayata geçirecek adımlar atmak lazım. Hayal kurulan kuluçka döneminde bekleme sabrını göstermek lazım. Bu sabrı gösterebildiğimiz zaman Arşimet'in suyu kaldırma kuvvetini bulduğu gibi doğum gerçekleşiyor. Newton'un da veba salgında kütüphaneden çıkmadığı dönem onun kuluçka dönemidir. Ondan sonra yer çekimi kuvvetini keşfetmiştir. Ağaçların bir haftada meyve verdiğini düşünürsek yanılırız. Çünkü onlar bir sene boyunca nice fırtınalara, kışlara göğüs gererler. İnsanın düşünce üretiminde de aynı şey geçerlidir. Başkalarının düşüncelerini tekrar etmek başarı değildir. Başarı yeni düşünce üretmeye dayalıdır. İnsan ancak böyle kendini geliştirebilir, kendini aşabilir. İşte bu anlamda Mevlana kendini aşmayı öğretiyor insana. İnsanı bilgelik çağına götürürken iç keşif yollarını gösteriyor. Bilgeliğin vizyonunu veriyor. Bunu basit gibi görünen hikayelerle, öğütlerle yapıyor. O basit şey şuna benziyor. İyi bir bilgisayar bozulmuş, kimse bilgisayarı tamir edememiş. Sonunda iyi bir teknisyen bulmuşlar, adam bilgisayarla uğraşmış, küçük bir parçayı değiştirdikten sonra bilgisayar çalışmaya başlamış. Borcumuz ne kadar diye sormuşlar. Adam da $1.50 demiş. Bunun üzerine 1.000 doları anladık da bu 50 sent ne oluyor demişler. Adam 50 sent parçanın parası, 1.000 dolar da zekanın parası diye cevap vermiş. İşte mesele parçayı ne zaman nerede kullanacağını bilmektedir. Yoksa o parçayı herkes bilir. İnsanlığın temel taşları. Teknisyen o parçayı yerinde kullandığı için bozulmuş bir mekanizmayı düzeltiyor. Taş yolun ortasında kıymetsizdir. Ama binanın içinde bütünün bir parçası olarak kıymet kazanıyor. Mevlana'ya duyduğumuz ihtiyaç da insanın bozulan altyapısı noktasında ortaya çıkıyor. Mevlana, insanı insan yapan değer duygularını güçlendiriyor. Değerler insanı insan yapan temel taşlardır. Eğer insanlık bir binaysa, şu anda bu binanın temeli sarsılmıştır. Süsü çok iyi, görüntüsü çok iyi ama temeli sarsılmış. Geleceği güven altına almak için sarsılan temeli onarmak zorundayız. Temeli onarmak özel bir beceri gerektiriyor. Mevlana'dan öğrendiklerimiz insanlığın temel değerlerini güçlendiriyor. Kötülük eğilimi doğru yöntemlerle iyi yönde kullanılarak doğruya hizmet eder hale getirilebilir. İyilik eğilimi de doğru ve iyi yöntemler kullanılmazsa başarısız olabilir. İyinin başarısız olmasının bir nedeni de hiçbir şey yapmamasıdır. Kötü insanlar kötülük için çalışırken, iyi insanlar da iyilik için çalışmalıdır. Kötülüğe bulaşmadan kendi korunaklı alemimde yaşayayım anlayışında bencillikten eser vardır. Bir köşeye çekilip suya sabuna dokunmamak, kötülükten kaçınmak amacını taşıyabilir. Ama bu tavırdaki kolaycılığı da görmek zorundayız. Bir sahabe peygamberimize gidip, "Cemiyet hayatı kötü. Şurada bir mağara var. Yanında da su var. Ben ailemle orada yaşamak istiyorum." dediğinde peygamberimiz, "Biz dünyaya bunun için gönderilmedik." demiştir. Yani batağa saplanmış, Allah'ı unutmuş o kadar insan varken sadece kendimizi kurtarmak için üzerimize çamur bulaşmasın diye bencillik etmeye hakkımız yok. İyilik yapmak için riske girmek, kötülükten kaçınmak için riske girmekten daha hayırlı olabilir. Ancak burada sınırı iyi bilmek gerekir. Çünkü kötülüğün mikroplar gibi yayılma istidadı vardır. Temel hijyen kurallarına uyarsak mikropları kendimizden uzaklaştırabiliriz. Aynı şekilde kötülüğe de karşı koyabiliriz. Diyelim ki tarlanız ayrık otlarıyla dolmuş. Ayrık otuyla baş etmenin en iyi yolu tarlayı işlemektir. Bırakıp giderseniz tarlayı tamamen ayrık otları basar. Sorumlusu da siz olursunuz. Toplumsal hayat da böyledir. İyi ve güzel şeylerin yayılması için çabalamazsak, meydanı kötülere bırakır ve bundan mesul oluruz. İyilerin mutlaka aktif olması gerekiyor. Kötüler doğası gereği zaten aktiftir. Kişinin namaz kılması için kalkıp abdest alması gerekiyor ama kulluk yapmaması için oturması yetiyor. Demek ki iyilik yapmak dinamik bir çaba gerektirir. Kötülükse kendiliğinden de yayılabilir. Mevlana, iyi ve güzel şeylerin yayılması için kendi zamanında büyük bir mücadele vermiş. Bunun için birçok bilgi ve kavram üretmiş. İnsanı insan yapan büyük hedefleri, amaçlarıdır. Mevlana'nın amacı nedir diye baktığımızda ilahi aşk kavramını görüyoruz. Ona ulaşmak için hep arayış içinde olmuş. Duygusal zeka ve Mevlana. Antonio Damasio'nun Descartes'in Yanılgısı adlı kitabı bilim dünyası için bir dönüm noktasıdır. Bilindiği gibi Descartes, "Düşünüyorum, o halde varım." diyerek her şeyin akıldan ibaret olduğunu iddia etmişti. Bu anlayış duyguları bilimsel kategoriden dışlıyordu. Yani bilim adamları duygular doğaüstü şeylerdir, bizim ilgi alanımızda değil diyerek kestirip atmışlardı. 1995 yılında duygular bilimin menzili içine girdi. Beyinde duygularla ilgili aktif alanlar bulundu ve bu alanlarda Mevlana'nın öğretilerinin yeniden tanımlanması yapıldı. İşte duygusal zeka denilen şey, bilinçsiz de olsa Mevlana'nın öğretilerinin sistematize edilip metodolojisi oluşturularak bütün dünyaya sunulmasıdır. Duygusal zeka aslında Mevlana'nın bilimsel karşılığıdır. Mevlana'nın Batı'da bu kadar ilgi görmesinin sebebi, onun söylediklerinin bilim tarafından daha yeni yeni söylenmeye başlamış olmasıdır. Mevlana, duygusal keşif yapmak isteyenler için müthiş bir materyal veriyor. Onu alıp yeni bilimsel verilerle çok rahat anlatabiliriz. İnternet sayesinde bütün dünyada Mevlana'nın tanınmasına vesile olabiliriz. Duygusal zeka ile Mevlana arasındaki bağlantılardan biri, öz bilinç dediğimiz kendini tanımadır. Ardından öz yönetim gelir. Kişi kendini tanıdıktan sonra kendini yönetmeyi öğrenmelidir. Mesela araba kullanmak bir beceridir. Bir kere öğrendikten sonra artık hiç düşünmeden kullanılır. Mevlana bir bakıma ama hayattaki önemli şeyleri beceri, alışkanlık haline getiriyor. İnsanı hayat yolundaki trafik levhalarına yönlendiriyor, doğru yolu gösteriyor. Sonra sosyal bilinç gelir. Sosyal bilincin içinde empati vardır. Mevlana Hazretlerinin en büyük kaynağının da Hazreti Peygamber olduğunu görüyoruz. Mevlana, ondan aldıklarını çağına sunmuştur. Faydalandığı kaynaklar Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetidir. Haritada nerede olduğunu bilen kişi gideceği yere karar verebilir. Sosyal bilinçle yaşadığı çevreyi, toplumu tanır ve böylece ilişki yönetimine geçebilir. Mevlana'da duygusal zekanın bu dört aşamasının da öz bilinç, öz yönetim, sosyal bilinç, ilişki yönetimi var olduğunu görüyoruz. Şimdi yeni bir zeka türünden söz etmek lazım. Vicdani zeka. Mevlana'nın büyük bir amacı ve bu amaca ulaşmak için de olağanüstü bir projesinin olduğunu görüyoruz. Büyük amacı ve olağanüstü projesinin olması, onu diğer insanlara nazaran düşüncenin sınırlarını aştığını, zihinsel kısıtlamaları kırdığını, bilinç ve algılama alanlarında geniş değişiklikler yaptığını gösterir. Bu değişikliklerin biyolojik karşılıkları vardır. Bunların ne olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Bu karşılıkları tanımlamak için son yıllarda pozitif psikoloji çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde insan beynindeki 5 alanda geliştirilebilir beceriler kümesi ortaya çıktı. Tespit edilen beceri kümeleri zeka alanları olarak da tanımlanıyor. Mantıksal zeka. 100 sene önce IQ olarak bilinen ilk zeka tanımlaması yapılmıştı. Bu zeka tanımlaması, yani mantıksal zeka, tek zeka alanı olarak görülüyor, bunun değiştirilemez, geliştirilemez olduğu düşünülüyordu. Bir insanın genlerinde boyunun 1,80 metre olacağı yazılıysa, o kişinin 1,80'e çıkması belli koşullara bağlıdır. İyi beslenmesi, sağlığına dikkat etmesi 1,60 metre civarında da kalabilir. Mantıksal zeka da bu çerçevede geliştirilebilir. Mesela mantıksal zekayı ölçmek için kullanılan testlerde bazı kavramlar vardır. Bu, insanın hayatına idealist olma veya stratejik düşünme, kalıpların dışında düşünme, geleceği planlama, kendisine inanma şeklinde yansıyor. Akıl yürütme becerilerini doğru biçimde kullanmak, mantıksal zekası yüksek kişilerin özelliğidir. Kar-zarar analizini iyi yapabilen bu kişiler, aynı zamanda hesaplama, sözcük öğrenme, yeni düşünce üretme gibi sözel konularda da daha başarılı oluyorlar. Mantıksal zeka değerleri, idealist olmak, hayal kurabilmek, düşünce üretmek, geleceği tahmin etmek, beklenti oluşturmak, stratejik düşünmek, kalıpların dışında düşünmek, geleceği planlamak, kendisine inanmak ve güvenmek. Duygusal zeka. Duygusal zeka değerleri yüksek olan kişiler ise duygularla ilgili kararları daha sağlıklı verirler. Mantıksal zekada idealist olmak önemliyken, duygusal zekada aktivist olmak önemlidir. Mantıksal zeka doğru düşünceyi görme ve düşünsel alanda ileri olma, duygusal zeka ise bunu harekete geçirebilme kapasitesidir. Duygusal zeka karşılaştığımız zorluklara direnmemizi sağlar. Kişinin hayalleri, idealleri vardır ama bunu eyleme dönüştüremez. İşte burada devreye duygusal zeka girerse, söz konusu kişi idealleri eyleme dönüştürebilir. Yani zor durumlarda manevi yapısını ayakta tutabilir. Böylelikle her şartta meyve veren ağaç pozisyonuna yükselebilir. Duygusal zekası yüksek olan kişilerin temel özelliklerinden bazıları ümitli olmak, iyimserlik, cesaret, empati ve sinerji oluşturmaktır. Bu kişiler iç motivasyonları yüksek olduğu gibi dış motivasyonları da çok iyi kullanırlar. İnsanlara inanmayı ve güvenmeyi başarırlar. Mizah ve eğlenceyi kullanırlar. Estetik zevkleri vardır. Olumlu yönleri daha çok görürler. Özgüvenleri vardır. Bu özelliklerinden dolayı ilgilerini eyleme dönüştürürler. Yaşanan her tecrübeyi bir kazanç olarak birikimlerine katarlar. Öyle insanlar var ki 5 dil biliyor. O dilleri ana dili gibi konuşuyorlar. Fakat ancak emekli maaşı kadar bir maaşa çalışıyorlar. Sahip oldukları yetenekleri, çeşitliliği hiç kullanamamışlar. İstediği zaman bir dili rahatlıkla öğrenebiliyor ama örneğin gidip de bir turizm rehberliği yapamıyor. Eyleme geçemiyor. Çünkü bütünü göremiyor. Sadece bir alanda çok iyi oluyor. Mesele, zeka alanlarının hepsini geliştirebilmek ve kullanabilmektir. Duygusal zeka değerleri. Aktivist olmak, ümitlilik, iyimserlik, cesaret, empati, kucaklayıcılık, sinerji oluşturuculuk, iç ve dış motivasyon, insanlara inanmak ve güvenmek, mizaha yatkın ve eğlenceli olmak, estetik değerlere sahip olmak, tutkulu projeye sahip olmak, olumluyu görmek, özgüven sahibi olmak. Bedensel zeka. Bir diğer zeka türü de bedensel zekadır. Bu zeka türünün insan hayatındaki karşılığı disiplindir. Bunun sayesinde kişi iç disiplin kurabilir. Bu kişiler zaman yönetimini iyi yapabilirler. Bir zorlukla karşılaştıklarında geri dönmez, planlarını gerçekleştirirler. Aynı zamanda realist oldukları için gerçekleri de görebilirler. İdealist kişiler gerçekçilik özellikleri yoksa hemen pes edebilirler. Aktivist değillerse kendilerini harekete geçiremezler. Bir insan idealist ve aktivist olduğu halde realist değilse hayal dünyasında yaşayıp duvara toslayabilir. Realist olanlar gerçekleri de test ediyor, hedefe kilitlenebiliyor, çeldiricilere ket vurabiliyor ve risk alabiliyorlar. İşlerini iyi takip ediyor ve fedakarca davranabiliyorlar. Kararlı oluyorlar. Bunlar bedensel zekanın verdiği disiplin değerleridir. Bedensel zeka değerleri iç disiplin, realist olmak, hedefe kilitlenmek, çeldiricilere ket vurmak, risk alabilmek, adanmışlık, takipçilik, fedakarlık, kararlılık. Sosyal zeka. Bir de sosyal zeka vardır. Sosyal zekaya sahip kişiler insanlar arasında ilişki yönetimini iyi yaparlar. Sosyal ortamlara daha rahat adapte olurlar. Bu kişiler bir orkestra şefi gibidirler. Liderlik özellikleri gelişmiştir. Yine bu kişilerin empati yetenekleri de gelişkindir. Sosyal ortamlarda daha az hata yaparlar. Kriz yönetimlerinde daha başarılıdırlar. Kendilerini de karşı tarafı da iyi tanır ve sağlıklı ilişki kurabilirler. Çok parçalı yapbozları iyi tanımlayabilirler. Ön yargıları, algı ile olgu arasındaki farkı daha iyi görebilirler. Bu zeka türü gelişmiş olan insanlar şefkatli ve kucaklayıcıdırlar. İşbirliğine açık ve güven vericidirler. Risk değerlendirmesi yapabilirler. Aktif bir dinleyicidirler. Çözüm odaklı kararlar verebilirler. Başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını dikkate alırlar. Sosyal zeka, sosyal bilinç değerleri. Şefkatli, kucaklayıcı olmak. İşbirliğine açık olmak. Güven verici olmak. Risk değerlendirmesi yapmak. Kriz yönetimi yapmak. Aktif dinleyici olmak. Çözüm odaklı karar verebilmek. Başkalarının duygu, ihtiyaç ve haklarını dikkate almak. Aile bağlarını güçlendirmek. Bizim Mevlana ile ilgili olarak üzerinde duracağımız en önemli zeka türü vicdani zekadır. Buna ruhsal, spiritüel zeka da denebilir. Nedir bu vicdani zeka? Bu zeka türünü isimlendirirken ruhsal kelimesinin yerine vicdani denilmesi daha doğru olur kanaatindeyim. Vicdani zeka bir bakıma kişinin iç sesini dinleyebilmesi, iç ve dış sorumluluklarının farkına varabilmesidir. İçimizde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen bir ses vardır. O yüzden vicdani zekası yüksek kişiler yaptıkları her işte hesap verebilirliği düşünürler. Yani sadece çıkarlarını düşünmek yerine yaratıcıya karşı da sorumluluk hissederler. O yüzden etik değerlere sahip olurlar. Bu kişiler her halükarda ilkelidirler, dürüsttürler. Bir söz vardır. İyi insan olmanın annesi tevazu, babası cesarettir diye. Bu kişiler doğrular için riske girebilirler. Kişisel olarak mütevazı oldukları halde iddialarını da taşıyabilirler. Aynı zamanda bunu egolarını şişirmeden yapabilirler. Egonun öne çıkmaması, değerleri öncelemenin bir başka işaretidir. Bu tip kişiler kendi egoları namına değil, ilkeleri adına hareket ederler. İlkeleri için ciddi riskler alabilirler. Bu kişilere baktığınızda kişisel olarak son derece mütevazı olduklarını görürsünüz. Yaptıkları işlere baktığınızdaysa normal insanların cesaret edemeyeceği işler ve başarılı neticelerle karşı karşıya kalırsınız. Bu kişiler bilgece konuşan, sözlerinde bir hikmet olan kişilerdir. Karar verirken ahlaki akıl yürütmeyi çok iyi kullanırlar. İnsanların dürüst, ilkeli ve iyi niyetli olmasını önemserler. Bu tip insanlar kendilerini yaratıcıya karşı sorumlu hissettiklerinden reaktif değil, proaktiflerdir. Hayatın kontrolünün Allah'ta olduğunu bildiklerinden kendi sınırlarının farkındadırlar. Bu dünyada misafir olduklarını, burada kiracı olduklarını unutmazlar. Bu dünyada kendilerine verilen hayatın karşılığı olarak iyi insan olmak gerektiğine inanırlar. İyi insan olmazsam bu dünyanın hakkını veremem. Öldükten sonra cennet verilirse bile bu Allah'ın fazlındandır diye düşünürler. Böyle düşündüklerinden başarıyı sahiplenmezler. Ama onun değerini de düşürmezler. Onlar için hem suret hem de siret önemlidir. Kişilik, karakter gibi özellikleri dikkate alırlar. Makam, güç, şöhret, para ve güzellik gibi kavramları etik şekilde kullanmaya önem verirler. Vicdani zeka değerleri. İç sesi dinleyebilmek, iç dış sorumluluk, hesap verebilirlik, yaratıcı güce karşı sorumluluk, etik değerlere sahip olmak, ahlaki akıl yürütmeyi kullanmak, bilgelik, alçak gönüllülük, dürüstlük ve ilkelilik. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 36.